Hello, ben geldim. Hafif biraz Meltem gibi bir rüzgar var, duyuyor musunuz? Bugün günlerden Perşembe. En son ne zaman konuştum sizle? Pazartesi geçen hafta sanırım, değil mi? Çünkü günler şaştı cumartesi, pazartesi şeklinde. Sonra da Perşembe'ye kadar ara vereyim dedim. Ama şimdi yine klasik Perşembe gününe dönüş yapıyorum. Perşembe gününüzün sesi geldi. Bengü konuşuyor. Bayağı da hareketli bir hafta oldu. Japon yatırımcıların biri gitti. Kore yatırımcıların da 8'i geldi. O CEO'ları ağırlayacağım diye vallahi çatladım dermişim. Yok da böyle bir hayatım benim. Olsaydı güzel olurdu. O kadar hareketli hayatta. Bazen düşünüyorum. Mesela bir CEO olduğunuz zaman hiçbir şekilde sosyal medyaya girme şansınız yok. İşte böyle podcast yapma şansınız yok. Çünkü vakit yok. O kadar çok çalışmaktan gece yatağı zor görüyorlar insanlar. Belki de öyle bir iş sahibi olmak vardı. Dünyada boş vakit olması da fazla, olması daha doğrusu. Hoş değil ya, sıkıyor insanı yani. Film izle, dizi izle, kitap oku. Yürüyüş yap, spor yap. Nereye kadar? Nereye kadar? Bu arada Twitter'dan takip edenleriniz biliyor tabii de 19 ay oldu ya bu dava, yürüyüş davası. Hiç ben test bile olmadık. Çünkü burada Avustralya'da zaten salgın yok. Bayağı bir iyi baskıladılar herkes de. Çok kapanmalar. Dünyanın en çok kapanan şehri neresi seçilmiş bilin bakalım. Melbourne. Çünkü hep 3 ay, 2 ay, 2 ay. En son şimdi yine 3 aydır kapalıyız. Hep tam kapanmalar şeklinde. Dünyanın en çok kapanan şehri Melbourne. Ve bizde salgın olmadığı için tabii yani böyle test yaptıran da olmadı. Biz de hiç olmadık. Evdekiyle. Ne oldu bilin bakalım. Bu Delta varyantı çok hızlı yayılıyor ya. İşte 6 hafta önce Melbourne'de de çıktı. Ve yayıldı. Dediklerine göre her gün böyle 100-200 kişi farklı şeklinde vakalar sıfırdan artmaya başladı. Şu sıralar 600 kişilerdeyiz. Her günde bir iki kişi ölüyor Delta'dan. O kadar... Nasıl diyeyim size? Birinci varyant koronadan çok daha fazla bu Delta varyantı. Daha hızlı bulaşıyor, daha hızlı öldürüyor. Ve bunu da tek önlemenin yolu aşı olmaktan geçiyor diye lanse ettiler. Şimdi 6 haftadır kapatarak bizi herkes aşı olana kadar açmayacağım diye tepiniyor bizim başkan resmen. %80 aşı olacaksınız. İşte 26 Ekim'e kadar bunu öngörüyoruz. 26 Ekim'den sonra da sadece çift doz aşı olanlara işte restoran, bar, sinema, aktivite bilmem ne falan gibi açacağız. Aşısızları tamamen atıyoruz toplumdan. Ve bu arada İnşaat işçilerine bir zorunlu aşı geldi. Fakat bu zorunlu aşı herkeste var. Yani sadece inşaat sektörü diye düşünmeyin. Hava yollarında var, eğitimde öğretmenlere var, sağlıkçılara var. En son da inşaat işçilerine kadar geldi olay. Ve inşaat işçilerine dediler ki, çünkü Melbourne aynı İstanbul gibi hiç durmadan bir inşaat sektörü dönüyor burada. Dediler ki 23 Eylül'e kadar, yani bugün Perşembe, hepiniz birinci doz aşı olacaksınız. Ve yine rüzgar çıktı. Birinci doz aşı olmayanlar inşaatlara girip çalışamayacak şeklinde bir karar çıktı. Sen misin bu kararı veriyorsun diye. Geçen hafta cumartesinden beri inşaat işçileri sokaklara döküldü. Sokak dediği de şehir merkezi. Yani sizin işte Taksim'iniz gibi, Kızılay'ınız gibi düşünün. Orada bunların büyük bir sendikası var. İnşaat işçi sendikası. Onun kapılarının camlarını indirdiler, saldırdılar. Tabii polis de bunlara saldırdı ama böyle hani Türkiye'deki saldırma gibi düşünmeyin buradaki polisleri. Böyle seve seve, canım cicim gelsene bir işte arabaya kadar alalım seni. Bir karakola kadar götürelim seni falan. Böyle çok sempatik böyle bir polis yaklaşımları var. Yani Türkiye'deki polisler bunları herhalde güler. Ne yapıyor bunlar diye. O kadar yumuşaklar, gariminler. Hatta protestoculardan kaçan polisler falan var. O görüntüler çok komik. Neyse. O birinci günün sonunda ikinci gün tekrardan. Pazar günü tekrar bunlar. Şehir merkezine yığıldılar. Ve saatlerce. Sabah 10'da geliyorlar. Akşam 5-6'ya kadar bütün yolları kapatıyorlar. Trafiği kapatıyorlar. Hani işi olan da, ne bileyim, hastalığı olan da gidemiyor. Şehir merkezine o derece. Pazartesi günü tekrar. Salı günü tekrar. Bu böyle böyle. Bugün 4. gün. İşte yine polisler dizildi şehir merkezine. Bekliyorlar. İnsanlar toplanacak mı diye. Ve bu inşaat işçilerin durumu ne olacak bilmiyorum. Ama tabii ki öyle bir azınlık ki, azgın azınlık yani hakikaten, çapulcu takım, varoş takım. Hani bunlara protestoya gidiyoruz de ne olduğunu bilmeden gelir. Öyle diyeyim size. Yeter ki saldırganlık olsun. Yeter ki böyle bir aykırılık olsun. Bir şey olsun yani. Gecelere kadar içer bunlar. Sarhoş olur. Yine sağlıkçılara, ambulansçılara falan saldırırlar. O takım. Öyle seviyesiz bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi hükümet bastırıyor. Sendikada dedi ki, siz madem böyle olaylar çıkarttınız, 2 hafta boyunca herkes cezalı. Hiçbir inşaata girilmeyecek. 30 bin inşaat alanı kapatıldı. Yasak. Yani bu bir avuç çapulcu yüzünden masum insanların da ekmeği oldu. Yani çünkü bunlar günlükçü insanlar. Maaşları haftalık ödenir. Ve 2 hafta demek 2 haftalık maaş, 15 günlük maaş yok. Sırf bu çapulcular yüzünden neymiş? Aşı olmayacaklarmış. Ve olma kardeşim. Olma. Ama işten çıkarılacaksın. Bunun için niye protesto ediyorsun ki? Niye başka insanların işlerini engelliyorsun? Böyle böyle işte sorunlar, aksiyonlar şeklinde gidiyor. Bu arada geçen hafta Cuma günü bir mesaj gelmiş telefonuma saat öğleden sonra 4. Ben mesajı görmedim. Akşam saat 8 falan gibi mesajlara bir bakıyorum. İşte bu mesaj hükümet tarafından, Sağlık Bakanlığı'ndan yollanmıştır. Ayın 10'unda, 10 gün öncesi yani, 10'unda şu markette bu saatte girdiğiniz tespit edildi. O sırada sizinle olan, o markette olan bir virüs hastası etrafta dolaşıyormuş. Siz de ikinci seviyede, biri olsa daha kötü, yani yakın kontak demek. İkinci seviyede kontaksınız. Mutlaka test yaptırmanız gerekiyor diye mesaj. Anam, hiç böyle başımıza bir şey gelmemiş 19 aydır. Şimdi şöyle bir şey de var. Mesajda diyor ki, test yaptırana kadar ev hapsi, testin sonucu gelene kadar ev hapsi, alışverişe gitmeniz, sokağa çıkmanız yasak. Eğer test sonucu pozitif gelirse zaten sizle kontak kurulacak. 14 gün ev hapsi. Hiçbir yere çıkamazsınız. Yani ben yürüyüş bile yapamam. Cuma akşamı bunu gördün mü? Ne yapacağız, ne yapacağız? Test merkezi arayacağız. Şimdi burada iki tip test merkezi var. Biri walk-in dedikleri. Ayakta bekliyorsun. Duruyorsun böyle sap gibi sokağın ortasında. İkincisi arabanın içinde oturuyorsun. Arabayla sıraya giriyorsun. Arabalı çadırlar var. Arabalı test merkezi, drive-in dedikleri tarz. Bizim bölgede 2 tane drive-in varmış arabalı. Dedim ki ben, hani biz ayakta duramayız. arada da oturalım en azından neyse bir iki saat. Tamam dedik. Cumartesi sabah çıktık biz. Test merkezinin bir tanesi 10'da açılıyor, bir tanesi 9'da açılıyor. Çıktık yola. 9'da açılana gittik. Böyle sıra almış caddeleri, yani 2-3 sokak dolaşıyor araba. Dedi bu olmaz. Öbürüne bakalım. Ay ondan da uzun. Yani 4 saat 5 saat arabada oturacaksın. Test bile olamayacağın belli değil. Geri geldik mi? Dediler ki öğleden sonra biraz daha bozulur. Hani boşalır. Öğleden sonra gelin. Öğleden sonra saat 2 gibi hani boşalmıştır belki diye. Bir daha dolaştık mı iki tarafı da? Yok. Kapatmışlar. İşte yeterince araba oluştu. Daha fazla kapasite alamayacağız. Sorry, yarın gelin. Ay dedim sıçacağım böyle işin içine. Ne yapacağız ne yapacağız? Pazar sabahı. Erkenden kalkıp ilk sıraya gireceğiz. Başka bir yolu yok yani. Hiçbir yolu yok başka. Mümkün değil o sırada geç. Bekleyemezsin. Ben bütün içeriklerimizi ayarladım. Kahvaltıyı paketledim ben. Saat biz 5'te kalktık. 6'yı çeyrek geçe işte hani evde hazırlan bilmem ne. 6'da yola çıktık. 6'yı çeyrek geçe test merkezinin önündeydik. Bilin bakalım kim birinciydi. Araba, bizim araba birinci. Tam 10 dakika sonra bir yaşlı kadın geldi arkamıza beyaz bir arabayla. O da ikinci. Biz 6'yı çeyrek geçe, kadın 6'yı 25 geçe. Güvenlikçi yerlere yatıyor. Böyle test merkezi çok büyük bir spor sahasının ortasında. Kocaman bir tente. Onun önünde tabii makineler falan var bilmem ne. Önüne de güvenlikçi arabada yatıyormuş. Adam bizi görünce çıktı arabadan. Ya bu saatte ne yapıyorsunuz? Herkes 7.30'da gelir diyor. Burası 9'da açılıyor diyor. Dedik ki biz dünler ağzımız yandı. İki defa turladık. Giremedik sıraya bile. Biz işimizi garantiye alalım. Eşeğimizi sağlam kazağa bağlayalım. Biz bugün sabah 6'yı çeyrek geçe buradayız. İyi dedi adam. Kolay gelsin size gitti. Şimdi arabada oturuyoruz tabii kontağı kapatınca sabahın körü soğuk. Üstümüzde battaniyeler. Hani ısıtıcı çalışmıyor arabanın ısıtıcısı. Oturuyorum. Ben sıkıldım. Yürümem lazım. Tam karşısında da atletizm pisti var. Büyük olimpik pist yapmışlar böyle. Bir gideyim dolaşayım ben şu etraf parka bakayım diye çıktım saat 7 gibi. Bir şansıma, her zaman öyle mi bilmiyorum o çevrede. Atletizm pistinin kapısı açık. Oh dedim bütün olimpik pana kalmış pist. Ben burada yürüyeyim. Hazır beklerken sabah yürüyüşümü de orada yaptım. Pek güzel oldu. Hoşuma gitti. Mis gibi tuvaletleri de açık. İçinde tuvalet kağıtları bilmem ne her şeyle. Benimkine dedim ki bak dedim tuvalete gideceksen atletizm salonu pistinin hepsi açık. Oraya götürürüm seni. Oturduk. Saat dediler ki bize 8.30'da işte araba girişlerine başlarız. 9'u da test almaya başlarız. Saat 8 oldu. Tam 8 oldu. Benimki de ben bir tuvalete gideyim ya. Ben de tamam dedim götüreyim seni göstereyim yerini. Atletizm pistini oraya kadar götürdüm. Dedim şu tuvaletler sağ tarafta. Ben geri döndüm arabanın önüne. Ben arabanın önüne döndüm. Biz birinci arabayız ya. Görevli kadın gelmez mi? Kapının anahtarları böyle kilit var büyük böyle zincir. Onu açmaya çalışmaz mı? Ben dedim ki bu arabanın şoförü tuvalete gitti. 5 dakika bekler misiniz? Bu arada arkamızda yüzlerce araba var. Ve bu defa kapının açılmasını değil, evdekinin çişini bekliyor millet. Ama nasıl gülüyorum? Ben yarıldım. Kadın gülüyor, ben gülüyorum. Tamam dedim, bekleriz. O sırada elimde walkie-talkie var. Walkie-talkie ile ilerideki arkadaş diyor ki, arabanın şoförü tuvalete gitmiş. Kapıyı açması için bekliyoruz. Oradaki walkie-talkie diyor ki, no problem, no rush diyor. Hiç önemli, sorun değil, aceleye gerek yok. Ben arkamı dönüp arkadaki arabalara bakamıyorum. Ben yerlerdeyim, bir arabanın önüne oturmuşum. Evdekinin çişini bitip tuvaletten çıkmasını bekliyoruz. Ve fakat şöyle bir durum var. Hani belki Türkiye'de böyle bir şey olsa, hani herkes korna kıyamet falan basar, öne falan geçmeye falan çalışır değil mi? Hayır arkadaşlar, öyle bir şey yok. Herkes o 5 dakika benim şoförün tuvaletinin bitmesini bekledi. Gelmesini beklediler. Hiç kimseden ne bir ses, ne bir böyle kapı açıp bağırmak, ne bir önüne geçmek falan hiçbir şey olmadı. Hatta ben böyle el salladım artık arabaya binerken yani. O derecede kendinizi kötü hissediyorsunuz böyle bir şeye ön ayak olmuş gibi, sebep olmuş gibisine. Ve biz içeriye girdik yavaş yavaş. Onların böyle büyük park alanı gibi yapmışlar. Bu sefer de park alanına girerken bir form doldurmanız gerekiyormuş. Şimdi o form da o kadar ilginç ki. Şimdi cep telefonunuzu çıkaracaksınız. Cep telefonunuzun kamerasıyla orada bir barkod var. Böyle asmışlar lobutların üzerine, trafik işaretinin üzerine. O barkodun daha böyle kamerayla okuturken size Siri'den Google'a bağlantı yapıyor. Ve o Google bağlantısında bir form var. Sağlık Bakanlığı'nın test formu. Ve onu almak zorundasınız. Şimdi benim gözlerim yakın görmüyor. Benim gözlük takmam lazım. Ben gözlük takmaya çalışıyorum. Evdeki zaten cihaz özürlüdür, teknoloji özürlüdür. O hiç anlamadı. Şimdi onun telefonunu alıp onun tarafındaki barkodu okutmaya çalışıyorum. O Google bağlantısını açıyorum. Sonra dönüp kendi tarafındaki barkodu okumaya çalışıyorum. Bu arada evdeki bırakmış o bağlantı formu kayboldu. Ekrana basmış, bir şey yapmış, gerisin geri gitti. Benimki de okumadı mı telefon? Veya okudu da ben göremiyorum. O kadar küçük ki o bağlantı linki var. Üstte ona basmanız lazım. Kadına dedim ki, bak dedim, arkamızda yine arabalar oldu. Biz bu dedim, bu okutamıyoruz. Tamam siz geçin, içeride de yaparsınız dedi. Neyse, birinci şeyi de açtık mı, kapıları da. Geldik, yine ön taraftayız işte, çadırın önünde ilk biz test tarafında. Aranıyoruz şimdi, form aranıyoruz. Dedim formu verin, biz dolduracağız, biz kopyada yapamadık bu işi. Tamam dedi güvenlikçi, bir kız var, ben gideyim form getireyim dedi. Şimdi ben de eski usulüm ya, form diye böyle hani kağıt kalem dolduracağız işte, yaşlılar gibi biz de. Öyle bir form bekliyorum. Kız iPad'le gelmez mi? Tablet kocaman işte, iPad tabletiyle geldi. İşte dedi, bunu okutun dedi. Aynı kapıda girdiğimiz barkodun iPad'de bağlantısını okutacağız. Oradan o form tekrar linke bağlanacak. O linki dolduracağız. Ve bir sürü sıra numarası alacağız. Yani müşteri numarası, işte test numarası gibi bir şey. Ben önce, tabii ben neyse ki bu sefer acelemiz yok yani. Hani açılmasını bekliyoruz. Daha bir yarım saat falan var test açılması için. O müşteri formunu okuttum. Önce evdekini doldurdum. Sonra kendi telefonumu açtım. O sırada onu okuttum. Kendi formumu da doldurdum. İkisini de ben yapıyorum zaten. Numaralar onaylandı, okeylendi, geldi. Ve biz bir yarım saatimiz daha var, oturuyoruz. Bu arada saat 7.30, 8 gibi, tam 8 gibi biz çalışanların geldiğini görüyoruz. Arabalarla geliyorlar falan. Ben de takip ediyorum. O sırada yürüyüş yaparken dışarıda da hürra diye bir ses koptu. Bunların böyle arka tarafı karavan gibi bir tea room yapmışlar. Tea roomlar da bizde işte bir 10-15 dakika mola vardır her çalışanın. Gün içinde bir iki defa çalıştığın süreye göre. O tea room'da gidersin, kahve içersin, işte kurabiye, kek, pasta bilmem ne varsa. Veya evinden götürdüklerin için işte böyle bir mikrodalga fırın vardır. Kahve çay molası yani tea room dediği yer. Bir tane karavanı tiyorum yapmışlar. O çalışanlar da oradan bir ses düşerdi. Happy birthday, happy birthday diye. Aha dedim, birisinin yaş günü çalışanlardan. Ama böyle büyük bir ses, sabahın 8'inde. Herkes arkadaşlarından birisinin yaş gününü kutluyor. Benim ne kadar güzel bir şey. Neyse biz ön sıradayız ya testin. Arabayla işte çadırın içine gireceğiz. Üç araba birden alabiliyorsun. Sağlı sollu iki camdan, iki pencereden bir de arabadan hani test yapacak. O teknikerler çıkıyor işte, hani testinizi yapacaklar. Bir tane tekniker, Çinli bir çocuk, gözlüklü. Hani koruma kıyafetleri var ya, bunlar üstlerine bir plastik gibi bir şey geçiriyorlar. O koruma kıyafetlerin üstünde adamı şey yazıyor oğlanın. Birthday boy, Ken. Adı Ken herhalde. Birthday boy diyor. Aha dedim, bu çocuğun birthday'i. Sen o çocuk kalk bana gelmez mi benim pencere tarafıma arabada test yaptırmaya dedi. Dedim birthday boy, günaydın. Happy birthday sana dedim. Kaç yaşına giriyorsun? Böyle giriyor yazık. 21 yaşında. Ay canım benim dedim, daha çok erkeksin, gençsin. Adam çocukcağız böyle herkesin ortasında, arabanın ortasında hoplaya mutluya, sevimli sevimli, güle güle, ede ede. O kocaman birthday yarısında arabadakiler, işte arka arabadakiler böyle korna falan çaldı. Herkes alkışladılar falan böyle. İşte önüne gelen zaten test yaparken herkes hep birthday diyor. Yani bu davranışları çok güzel. Yani kimse çıkıp da işte buna böyle, işte önüne birthday boy yazamazsın. İş yerinde işte birthday kutlayamazsın falan gibi. İnsanları ezici, ne bileyim, mutluluklarını çalıcı hareketler yapılmıyor hiç kimsede. Herkes bir şekilde bir insanı mutlu etmeye çalışıyor o gün, bir sebep varsa. Ve bugün, o gün işte Ken için, o Çinli çocuk için 21 yaşında, işte belki yeni laborant olmuş, belki yeni teknisyen olmuş, okulu belki yeni bitmiş 21 yaşında olduğu için. Ama tabii çok sağlam bir devlet işi var sonuçta. Devletin test merkezi burası, büyük bir hastaneye ait. Orada kendi işi olan, mutlu mesut yaşayan bir çocuk ve kimse onun mutluluğunu çalmıyor, öyle diyeyim size. Yani Türkiye'de insanların ruhlarını kararttılar ya. Yazık yani. Çok ufacık şeyler yapılacakken böyle insanların hem birbirine karşı davranışları çok kötü oldu Türkiye'de, hem malum yönetim feci şekilde böyle herkes birbirinin Ali kesen baş kıran tarzı yaklaşımlar, herkes birbirine küfrediyor, herkes birbirine kavga ediyor, caddelerde birbirine giriyor. Yani o kadar kötü bir durumda ki ülke, siz bunu dışarıda olunca korkunç olduğunu görüyorsunuz dışarıdan, öyle diyeyim size. İnanılmaz boyutlarda. Yani burada herkes gülüyor, herkes için bir sevinç kaynağı var yani ve birbirlerine destek oluyorlar. Ha, yok mu ters davranan falan? Var, işte bu çapulcular gibi varoş insanlar tabii ki var. Onlara zaten kimse yanaşmıyor, onlarla bir grup kurmuyor. Onların kendi vıcık vıcık grupları var, öyle diyeyim size. Yani işte mesela bu çapulcular grubuna Baby Man Nazi adını verdiler. Baby Man demek burada yetişkin olmuş ama hala çocuk kalmış, bebek kalmış, ergen demek yani baby man. Ve bunlar hiç erkek olamıyorlar, adam olamıyorlar, büyümüyorlar. Hep böyle şımarıklıklar yapıyorlar ve Naziler zaten hani ırkçılık yapar, şey yapar. İşte o açısından da bu aşı karşıtlarına baby man Naziler ismi kondu. Böyle bir grup tabii ki var her toplumda olduğu gibi ama bu grupları yaşatmıyorlar. Yani bunlar çok işte kendileri çetileşiyor ufak böyle şeylerle falan. Ve sürekli olarak zaten takip ediliyorlar polis tarafından, neyse. Hiçbir zaman aşırılar izin verilmiyor veya tehlikeli suçla karışmalarına izin verilmiyor. Bunların hepsi fişleniyor arkadaşlar burada. Yani onun dışında kalan normal vatandaş da kendi grupları içinde mutlu mesut yaşıyor yani. İşte olay bundan ibaret. Ama düşünsene, mesela bir Arap'ı getiriyorsun böyle bir ortama. Arap böyle garip garip bakıyor. Çünkü hayatında hiç görmemiş böyle bir insanlık. Böyle ve eziliyor mudur acaba? Ya burası ne güzel, hakikaten cennet burası mıdır diyor mudur acaba? Dediklerini de sanmıyorum. Çünkü onlar çok çok alıcı bir grup. Yani ne kadar bedavacılık olsun, ne kadar böyle bize biz bir şeyler çalalım götürelim falan olsun ayağındaki bir grup. Dolandırıcılık olsun, ne kadar absürt işler varsa onlarla meşguller. Ve kendilerine verilen her şey granted yapıyorlar. Yani taken advantage nedir Türkçesi? Yani bir şey verirsiniz de onu böyle kapar ya ve hiç teşekkür bile etmez ya, sanki kendi hakkıymış gibi. Hani böyle kendini bir şey sanır da onu, işte taken advantage, işte anlayın. Sömürmek bir anlamda. Sömürüyorlar sistemi tamamıyla. Yani o yüzden ne diyeyim size, hem o gruptan değilsiniz, hem bu kendi içinde mutlu olan gruptan değilsiniz. Ben işte sadece bunları gözlemleyen, gözleyimci olarak buradayım. Bu şekilde. Yani böyle bir test tecrübesi geçirdik. Ve gece saat 3'te mesaj geldi telefona. İşte testinizde partikül, işte virüs partikülü test edilememiştir, rastlanmamıştır, negatiftir, serbestsiniz diye. İşte evden çıkabilirsiniz, alışverişe gidersiniz. Ben dedim ki ben bunu dedim bir daha yaşamak istemiyorum. Bu testten de hoşlanmadım. Yani çünkü boğazına sokuyor, biraz da işte burnunu karıştırıyor şeklinde. Bana mantıklı gelmiyor. Bu çünkü rapid testler çıktı şimdi artık. Tükürükten bile görebiliyorsunuz hızlı test diye satılması lazım. Amerika, İngiltere çatı çatı satıyor aylardır, Almanya falan ve Türkiye'de yok. Avustralya'da yok. O yüzden bir daha dedim ben böyle test deneyimi istemiyorum. Lütfen dedim alışverişe gideceksek sabahın köründe 6'da 7'de gidelim kimse yokken. Ben bir daha bu işkenceyi kaldıramayacağım. Yani sabahın köründe git orada 3 saat bekle, bir de insanları bekle, bir de böyle test yani. Böyle çok büyük iş yapıyormuş, hani NASA'yı kurtarıyormuşuz falan gibi. Uzaya başlık atacağız falan şeklinde bir hareketler, bir postlar. Anlatabiliyor muyum? Evet, işlerini çok ciddiye alıyorlar. Hani o bakımdan çok doğru, düzgün. Bir tane işte müdürleri dolaşıyor hep ortalarda, şu eksik, bu eksik, bu bilmem ne falan, daha bir kontrollü gidiyorlar. Haklılar yani. Hani onlara bir şey diyemem çünkü böyle bürokrasi, böyle disiplin herkes, her tarafta olmak zorunda zaten. Ama ben o tecrübeyi yaşamak istemiyorum dedim. Ve lütfen dedim bir daha bundan sonra sabah erkenden alışverişe gidelim. Bu kalabalıktan oluyor çünkü. Kalabalığa kesinlikle girmeyelim. Şimdi 26 Ekim'e kadar da burası herkesin ikinci dozunu olacağını düşünüyor. Biz zaten birinci doz olduk. 2 hafta sonra ikinci doz var. Bakalım 26'sından sonra %80 nasıl açacağız? O %20'yi nasıl kapatacaklar bir şekilde etraf dolaşmalarını? Ama yine o %20 insan aşılanmadığı için onların markete girmeleri de beni rahatsız ediyor. Yani şimdi mesela diyorlar ki işte sen aşına oldun, sana ne? Sana bulaşmayacak diye. Ama aynı şekilde bana da bir virüslü insan etrafınızda bulundu diye mesaj geliyor ve aşılı olsan olmasan bile test yaptırmak zorundasın arkadaşlar. Yani bu böyle. Çünkü virüsün yükü fazla olursa aşılı insan da yayabiliyor etrafına. Anlatabiliyor muyum? Ama virüs yükü az olduğu zaman zaten aşının etkisiyle bir korunmaya sahipsiniz. Daha virüs üremeden, çoğalmadan onu elimine edebiliyor. Ama o kuluçka devresinde o 2-3 gün boyunca eğer virüs yoğunluğu fazla ise siz belki o 2-3 gün boyunca aşılı olsanız da virüsü yayıyorsunuz yani. Ve üstelik aşısızlar %50, %60 daha fazla yayıyor. Bu kanıtla her tarafta yazıyor bütün bilim kağıtlarında, deneylerde bilmem ne. Şimdi aşılıların da ben marketlere girmesine karşıyım. Çünkü neden? Ben en çok benim bağlı olduğum şey, internetten %80 alışverişimi yapsam da hala taze gıdayı ben marketlerden almak zorundayım ve markete gitmek zorundayım. Bu taze gıda olayını paketleştirmediğim için ki bana kalsa ben direkt online'dan alırım, direkt kapıma getirtirim. Ama evdeki işte aman 3-5 kuruş buna vermeyelim, aman 5 lira buradan, 10 lira buradan derken adama fazla geliyor gözüne. Halbuki bilmiyor ki risk daha fazla markete gittiği zaman, o riski almaya değmez. Hani bana kalsa ben bütün gıdaları, bütün market alışverişlerimi online çeviririm. Çoktan çevirmiştim zaten. Ama ben bütün kuru şeylerimi, bütün her şeyimi, güzellik olsun, kozmetik olsun, takviye olsun, hiçbir zaman marketten almıyorum. Tamamıyla son 5 yıldır benim %90 her şeyim online siparişdir. Bir tek işte bu taze gıda kaldı. Bu konuda anlaşamıyoruz evdekiyle. Neyse, o insanların, aşı olmayanların ben marketlere girmesini istemiyorum. Çünkü ben keyfimden aşı olmadım. Böyle bir virüs varken toplumun hepsi birbirini koruması gerektiği için aşı oldum. Hepsi bu virüsü öldürmek için birlikte bir katkı yapması gerektiği için aşı oldum. Benim canım aşı olmak istemedi. Anlatamıyorum. Ne işim olur ilaç, ekstra ilaç alayım? Ben gidip kalp ilacı alıyor muyum? Ben gidip kolesterol ilacı alıyor muyum? Ben gidip grip aşısı oluyor muyum canım? Hiçbir şey olmuyorum. Ben bunların hiçbirini kullanmıyorum. Ve doktorlar dediği halde de kullanmıyorum. Çünkü diyorum ki bu benim tercihim. Ben öleceksem böyle öleceğim zaten diyorum. Aynı şeyi aşı karşıtları bugün Türkiye'de söylüyor. Tabii ki öyle anlıyorum ben onların mentalitesini. Ama aşı olmayacaksan toplum içine girmeyeceksin. Benim sorunum onlarla bu. Gideceksin dağda, köyde, bayırda, çayırda yaşayacaksın. Toplumdan izole olacaksın. Benim olduğum, ben topluma bir şey katayım, bu virüsü kapatalım artık, bu olayı bitirelim diye uğraşırken onun için aşı olduğum yere sen gelip de beni teste zorlayamazsın. beni hasta etmeye zorlayamazsın ve aşı olmayanları da öldürüyorsun kardeşim bu arada. Çünkü yayıyorsun, karşında başka bir aşı olmayan varsa direkt hastanede direkt ölüm yani. Başka seçim tarzı yok. İşte benim istemediğim bu aşısızların toplumdan ayrılması gerektiği. Hiçbirimiz keyfimize gidip aşı olmadık arkadaşlar. Hepimiz böyle bir salgın var, böyle bir insanda yüz binler öldü ya. 400'den 500'den fazla tıp doktoru, sağlıkçı öldü Türkiye'de. Bunu ne yapacaksınız? Siz bunu bunu neyle açıklıyorsunuz? Yok kalbi varmış da mı ölmüş? Yok trafik kazasında ölürmüş? Hayır değil. Bu virüs olmasaydı o insanlar bugün hala yaşıyor olacaktı. Aileleri, çoğu çocuğun hepsi ufak tefek çocuklarını geride bıraktılar, öldüler. Nefes alamayarak öldüler. Yapmayın böyle saçmalıklar yani. O nedenle bakalım ne olacak bu market işi. Bir daha ben test sorunu yaşamak istemiyorum. Aşısızları da etrafında istemiyorum. Bütün herkesi de bu şekilde yazıyorum burada. Ben istemiyorum aşısızları çevremde. Olay budur yani. İşte 5 dakika oturayım dedim sizle. Bunları konuşayım bu haftada. Neler oldu, neler bitti diye. 30 dakika olmuş, 5 dakika olmamış arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yine görüşürüz. Bye.